Podcast dinle.
İyi günler. Ekonomi Notları ile karşınızdayız. Haftanın ilk iş gününde ekonomiye dair gelişmeleri aktaracağız. Bugünün manşetinde Türkiye ekonomisinde büyüme var. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde pandemi koşullarına rağmen pandemi döneminde 2021'de de büyümeyi sürdürdü. Birinci çeyrekte %7'lik bir performansla beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleşti. OECD ülkeleri içinde en fazla büyüyen ülke oldu.
Pandemi koşullarına rağmen 2020 yılını %1,8 büyümeyle kapatmayı başaran Türkiye, 2021 yılında da büyümeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi Ocak-Mart döneminde %7 büyüdü. Türkiye %7'lik büyüme performansı ile OECD ülkeleri arasında zirveye otururken G20'de en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. Çin'de ilk çeyrekte %18,3, Amerika Birleşik Devletleri %6,4 büyürken İngiltere %6,1, Japonya %5,1 ve Almanya %3 küçüldü. Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme performansına ilişkin değerlendirme Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi. Elvan resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz mesajı verdi. İlk çeyrekteki %7'lik büyümenin %56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'sa gelen rakamlara ilişkin üreterek büyüyeceğiz vurgusu yaptı. Devam eden pandemi şartlarına rağmen Türkiye ekonomisi 2021 yılı ilk çeyreğinde %7 büyümeyi başardı. %12,2 büyüyen imalat sanayi, gayri safi yurt içi hasıladaki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu. Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatımız büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde %7 büyüdü. Net mal ve hizmet ihracatımız bu büyümeye %1,1 katkı verdi dedi. Türkiye birinci çeyrek büyüme rakamlarıyla dünyaya da fark attı. İngiltere'nin %6,1, Japonya'nın %5,1, Almanya'nın %3 küçüldüğü bir dönemde Türkiye %7'lik büyüme rakamıyla G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke oldu. Üretim yöntemiyle gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2021 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon lira oldu. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde ise bilgi ve iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5 artış gösterdi. Yine bu dönemde mal ve hizmet ihracatı 2021 yılı birinci çeyreğinde %3,3 artarken ithalatı da %1,1 azaldı.
Evet, büyümeyi birazdan değerlendireceğiz, ayrıntılarına bakacağız. Tabii nefes kredi paketi de önemli. Nefes kredi paketine başvurular başlıyor. Ekonominin bel kemiğini oluşturan esnaf ve KOBİ'ler paketle, nefes kredisiyle sermaye ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve düşük maliyetli desteklerle finanse edebilecek.
Esnaf ve KOBİ'lerin beklediği nefes kredisine başvurular 1 Haziran'da başlıyor. Nefes kredisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kredi Garanti Fonu işbirliğinde hayata geçiriliyor. Salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen nefes kredisine başvurular 1 Haziran itibarıyla alınıyor. Firmalar, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle ilgili banka şubelerine başvurabilecek. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak nefes kredisi uygulamasında kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Ziraat Bankası, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını en uygun şartlarda karşılamayı hedeflediklerini belirtti. Vakıfbank, paket kapsamında kullandırılan kredilerin işletme giderleri karşılığı esas alınarak dağıtılan kaynağın reel ekonomiye aktarılacağını ifade etti. Halkbank ise verilen desteğin aşılamanın hızlanması, tedbirlerin kademeli kaldırılması gibi adımları tamamlayarak ekonomik aktiviteyi hızlandıracağını vurguladı.
Evet, %7'lik ilk çeyrek büyümesi. Geçen yıl koronavirüs salgının yoğun olduğu dönemde 2020 yılında düşük faizle finanse edilen ve kamu kaynaklı krediler öncülüğünde %1,8 büyükten sonra %7'lik büyüme. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK Başkanı Nail Olpak karşımızda. Nail Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Serdar Bey, kolay gelsin.
Teşekkürler. Bu büyüme verisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dengeli, kapsayıcı bir büyümeden mi bahsediyoruz? Kompozisyonda nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz?
Valla o ifadelerinizle, izninizle ben devam etmek istiyorum. Biz hep büyümenin rakamlarını konuşuruz ama bileşenlerini yorumlamak gerekiyor tabii ki. Önce sizler gerçi haberin özetinde gayet net bir şekilde verdiniz ama geçtiğimiz yılın rakamının üzerinde geldiğimiz zaman büyümenin kompozisyonu bizim açımızdan ümit verici. Geçen yılın bir ilk çeyreğinde 4,5'luk bir büyüme var. Onun üzerine büyüyoruz. Yani baz etkisinden dolayı sadece %7'lik bir büyümeden bahsetmediğimizi söylememiz lazım. Önce bunu söylemek istiyorum. İkincisi, acaba sadece tüketim harcamalarıyla mı büyüdük? Acaba sadece kamu harcamalarıyla mı büyüdük? Bu da çok konuştuğumuz alanlardan birisi, biliyorsunuz. Yine siz özeti güzel verdiniz ama geçen yılla kıyasladığımızda yatırım harcamalarımız eksiydi 0,4'te. Son 3 çeyrektir yatırım harcamalarının artı gittiğini görüyoruz. Toplam makine teçhizat yatırımlarında %31'ler oranında 3 çeyrek üst üste yaklaşık büyüme var Serdar Bey. Bunu son derece önemli görüyoruz çünkü makine teçhizat yatırımı demek üretim demek, üretim demek ihracat demek. Önce üzerinde çok durmamız gereken büyümenin kompozisyonu içerisinde hani sürdürülebilirlik, denge dediniz. Onlara vurgu yapmak açısından önemliydi, bunu söylemek istiyorum.
Nail Bey, orada bir araya girmek istiyorum. Tekrar kamudan devam edersiniz. Makine teçhizat yatırımlarında %30,5'lik bir büyümeden bahsediniz. Dördüncü çeyrekte de çok hızlı bir büyüme vardı. Dolayısıyla geçen yıl hani kamu bankaları öncülüğünde verilen düşük faizli, uygun maliyetli krediler bir tartışma konusuydu. Nerede kullanıldı diye. Bu makine ve tesisat yatırımlarında kullanıldı diyebilir miyiz? Bu tarafta yani verimli alanda kullanıldı diyebilir miyiz?
Şunu diyebiliriz en azından. Nerelere tam kullanıldığını bilmiyoruz ama o kredilerin sadece tüketim harcamasına ya da sadece inşaatlara gitmediğinin bir göstergesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Serdar Bey. Yani üst üste 3 çeyrek boyunca %31'ler, 30,5'lar oranında makine teçhizat yatırımlarında bizim harcamamız gerçekleşiyorsa bu Türkiye açısından son derece olumlu bir şey.
Bu gelecek şimdi, anlamında ne ifade ediyor?
Gelecek anlamında birebir yatırımlara artacağı demektir. Şimdi ekonomiyi biz ikiye ayırıyoruz. Yarısı kurallardır, yarısı beklenti yönetimidir. İnsanlar neye göre yatırım yaparlar? Gelecek beklentilerine göre yatırım yaparlar. Yani bu sizin ev ya da araba almanız ya da benim ev ya da araba almam için de geçerlidir. Bir firmanın makine teçhizat yatırımı yapması için de geçerlidir. Şimdi Türkiye sanayisi 3 çeyrektir üst üste bu kadar makine teçhizata yatırım yapıyorsa demek ki bizim piyasa ifademizle söyleyeyim, bir şeylerin kokusunu alıyor. Bir yerlerden olumlu sinyaller alıyor. Bu aldığı olumlu sinyaller de sadece iç pazara yönelik sinyaller değil. İhracattan bunu net bir şekilde onu da görebiliyoruz. Yine geçen yılla kıyaslayalım ki geçen yılın aynı döneminde aslında salgın bizi tam Mart ayında başlamıştı. İhracatımızdaki büyümeye katkı noktasında -1,8'di. Bugün 3,3. Bunu gördüğümüzde ileriye yönelik olarak sorunuzun cevabı makine teçhizat yatırımı demek, Türkiye'nin geleceği demek. Çok olumlu, büyüme açısından bizim arzu ettiğimiz bir tablo. Bunu zorlayarak yaptıramazsınız ama. Yani hiç kimseye zorla makine teçhizat yaptırımı yaptıramazsınız. Eğer olumlu bakıyorsa insanlar bu yatırımı yaparlar. Ben böyle değerlendiriyorum.
Şimdi ihracattan da vurdunuz. İhracat baktığımızda geçen yılın birinci çeyrekten bahsettiğimizde 1,8 daralma. Sonra 36,9'luk daralma. Sonra %22,1'lik daralma. Ve dördüncü çeyrekten itibaren önce 0, şimdi de %3,3. Yani şunu mu görüyoruz? Evet, üretim iyiydi. Sanayici ISO 500'de de gördük. Oldukça olumlu bir tablo geldi. Sanayi üretim devam ediyordu ama özellikle ihracat ayağı, turizm ayağı, hizmet ayağı eksikti. Bunlar da tamamlanacak mı? Bunlar da geliyor mu bu ayaklarda?
eksikti. Neden eksikti? Şimdi bizim ihracat pazarlarımıza bakalım. Bir defa ihracatımızın yuvarlatarak söylüyorum, yarısını Avrupa'ya yapıyoruz. Avrupa Birliği'nin aynı dönem içerisinde, yani bu dönem içerisindeki büyüme rakamına veya geçtiğimiz dönem içerisindeki büyüme rakamlarına bakıldığı zaman benim ihracat pazarımdaki daralma elbette beni etkiliyordu. Ama o daralmaya rağmen demek ki pazar çeşitlemesini gerçekleştirebilmişim ki ben ikinci çeyrekte geçen yıl asıl olarak bizi ihracatın etkilediği bir süreçten böylesi pozitif bir tabloya gelebiliriz. Bu şöyle de bakmayı ben uygun görürüm Serdar Bey. Biz bu yayını geçen sene de yapmışızdır sizlerle, başka kanallarla da yaptık. İhracatta neler olabilir Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında diye insanlara sorduğunuzda %36'yı değil ondan çok daha ileride daralmaların söz konusu olabileceğini konuşuyorduk biz. Böylesi bir tablomuz vardı. Şimdi bugüne geldiğimizde demek ki ihracatçımız da pazar çeşitlendirmesi ve ürün çeşitlendirmesi konusunda çok dinamik bir süreç yönetmiş. Ben fotoğrafı biraz da böyle görüyorum. Bir de ithalat ayağını belki konuşmamız lazım.
Evet, ithalat ayağında da %1,1'lik bir azalma var. Aslında yani denge anlamında istenilen dengeye doğru bir gidişat mı söz konusu?
Var tabii, çünkü gene geçen sene ithalata bakalım 21.4 artmış iken bugün 1.1 azalmış. Yani orada 22 puanlık terse, 22,5 puanlık ters var. İhracat açısından baktığınızda da pozitif anlamda yaklaşık işte 4,5-5 puan var. Bu gidişatı biz sürdürebilirsek, ki görüntü o, özellikle makine tesisat yatırıma vurgu yapmak tek amacım oydu. Bizim bahsettiğimiz bir süreç ortaya çıkar diyorum. Turizme atıfta bulundunuz. Evet, Türkiye açısından son derece önemli bir süreç. Turizm gelirleri. Maalesef bütün dünyanın etkilendiği bir dönemi biz de yaşadık. Ama Haziran itibarıyla bugün ne gibi kararlar çıkacak elbette bekliyoruz, ama aşılanmayla birlikte turizmde de eski rekor seviyeleri olmasa da daha pozitif bir döneme gireceğimizi görüyoruz. Ama bu süreçte tüketimdeki, yatırım harcamalarındaki, kamu harcamalarındaki ben kompozisyonu son derece olumlu görüyorum. Tabii ki sonrası da var. Oraya ize girebilir miyim? Bir sonraki çeyrek için de yorum yapmak
istiyorum. Tabii, buyurun buyurun. Hemen alayım, buyurun.
Geçen yılın ilk ikinci çeyreğinde de 10.3'lük bir daralma vardı Serdar Bey. Yani evet, bizim pandemi tarafından en çok etkilendiğimiz çeyrek. Geçen yılın Nisan, Mayıs, Haziran aylarıydı. Şimdi bu yıla geldiğimizde baz etkisinde de düşündüğümüz zaman bu çeyrekteki %7 büyümenin daha yükseğinde, bana göre %10'un üzerindeki rakamlarla çift haneli büyümeleri göreceğiz biz bu yılın ikinci çeyreğinde.
Yılın tamamında? Yılın
tamamında 5.8'lik bir hedef var biliyorsunuz. Ben 6 bandını geçebileceğimizi düşünüyorum.
Peki yani, bu büyümeyle biz istihdam anlamında nasıl bir sonuç veriyoruz? Nasıl bir performans gösteriyoruz? İstihdam en önemli konu tabii ki. Pandemi döneminde tüm dünyanın en önemli, en çok uğraştığı, en çok önlem almaya çalıştığı konulardan bir tanesi.
Evet, şimdi Serdar Bey, yani üretim varsa istihdam olacaktır. Şimdi istihdamda işçi çıkarma ile ilgili kısıtlamalar var. Bu işin bir tarafı, hani rakamlar belki ondan dolayı az veya çok gibi farklı yorumlar yapılabilir, ama ben makine teçhizat yatırımı yapan sanayici o makine teçhizat yatırımını nerede kullanacak diye kendi kendimize sorduğumuzda herhalde onlarla beraber çalışacak olan iş gücü de onun yanında geleceğini net bir şekilde görüyoruz. Rakamları o bazda değerlendirmek lazım ki bizim evet en fazla üzerinde durmamız gereken alanlardan birisi istihdamımız. Onu da pozitif yönde etkileyecek.
Sanayiye baktığımızda, sanayinin 500 devine baktığımızda 2020'de %2, %3'lerde bir istihdam artışından bahsediyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu yapılan yatırımlar istihdama da bir şekilde tüm olumsuzluklara rağmen katkı sağlamış.
Bu büyümede bir mesaj daha var. İzninizle onu da söylemek istiyorum. Buyurun. Dijital alanımız zaman orada da ciddi bir büyüme görüyoruz. Tabii bu, o büyüme bize aynı zamanda şu anki bazı negatiflikleri pozitif olarak düzeltirken onun yanında da bizim dijitalleşme konusunda, biraz daha bir adım ilerisinde yapay zeka konusunda bundan sonra atacağımız adımların daha sık, daha dinamik, daha fazla olması gerektiğinin de bir mesajını verdiğini söylemek isterim.
Peki, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. DEİK Başkanı Nail Olpak, teşekkürler. Evet, DEİK Başkanı Nail Olpak'la değerlendirdik. Önemli, %7 beklentilerin üzerinde bir büyümeden bahsediyoruz. Konuşacağız. Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı da birazdan yayınımızda olacak. Hemen gidelim. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe konuğumuz. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Sizlere öncelikle ne taraf alıyoruz? Evet, burada. Mustafa Bey, hoş geldiniz. %7'lik büyüme, makine tesisatından bahsettik. DEİK Başkanı Nail Olpak da bahsetti. %30'luk bir büyümeden bahsediyoruz. Hazır giyim, konfeksiyon sektörü de sizin sektörünüzde makine yatırımlarını arttırdı mı bu dönemde?
Evet, öncelikle büyüme Türkiye'mize hayırlı olsun. Umarım bundan sonraki şeylerde de, yarı yıllarda da aynı büyümeyi ve üstündeki büyümeyi en azından gerçekleştirmiş oluruz. Bizim sektörde bu kapsamda özellikle Kasım-Ekim döneminden sonraki olan yatırımlarda ve özellikle teknolojik yatırımlarda büyük bir yatırımlar yaptı. Hem yeni yatırımlar hem de eskiyen teknolojileri yenileme noktasında bu kapsamda firmalarımız büyük bir yatırımlara karara bağlayarak devam ettiler. Çünkü yani günümüzde hem teknolojik anlamda hem de rekabet etme koşullarında eski teknolojiyle rakiplerimize fark atma şansımız olma şansı yok. Bu anlamda hazır giyim sektörü de özellikle dijitalleşme noktasında hem tasarım konusunda hem de üretim alanlarında büyük bir yatırımlar yapıldı. Biliyorsunuz zaten 5. 6. bölgelerde yapılan yatırımların çoğu son dönemlerde yeni yatırımlar. Bu kapsamda teknolojiyi yakinen bizim de vermiş olduğumuz referlerle, bilgilerle sektör bu kapsamda duyarlı. Yatırımlar bu kapsamda devam ediyor. Devam ettiğinde zaten özellikle büyüme rakamları da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz onları.
2020'de ne kadarlık bir büyüme yakalanmıştı? İlk çeyrekte nasıl bir büyüme yakalandı hazır giyim sektöründe?
Şimdi 2020 yılında biliyorsunuz pandeminin en ağır olduğu bir dönem. Hani büyüme rakamı olarak özellikle biz Ocak-Şubat aylarında çok güzel bir büyüme ivme yakalamıştık. Kapasitenin %85-%90'ını konuştuğumuz dönemdeydi. Biliyorsunuz sonra pandemi çıkınca Mart-Nisan-Mayıs aylarında düşüşler yaşadık ama Haziran'dan sonra değişik rekorlar kırarak farklı bir performans ortaya koyduk. Ya 3 ay çalışmamamıza rağmen %3.3 oranında 2020 yılında bir eksiyle kapattık. Aslında bu bence %7-8 oranında bir artış demektir. Çünkü yapmış olduğumuz plan ve projeksiyonda %15 ve %20'lerde pandemi sonrası sektörün güçlenebileceğini planlamıştık. Oysa yaptığımız ortaya konmuş olan performans, taleplerin artması, zaman zaman piyasaların açılıp kapanmasını yaşadığımız bu dönemde o rakamları yakaladık. 2021 yılında yine kez aynı şekilde Ocak, Şubat, Mart aylarında gene artışlar devam etti. 2019 yılına göre karşılaştığınız zaman, çünkü 2020 yılında 3 aylık dönemde pandemi olduğu için 2019 yılına göre karşılamak bazı rakamları daha doğru olacağını düşünüyorum. %5.5 oranında bir artış var. Yine özellikle üretim ve ihracat tarafında. 2020 yılına bakınca da %10 üzerinde bir artış söz konusu. Bu da tabii sektörün değişikliklere yakından uyum sağladığını, dünyanın değişimlerine göre firmalarımızın altyapılarını değiştirip yatırım yaptıklarını bu kapsamda gösteriyor. Ve şu anda iç piyasanın da umuyorum ki yarın Cumhurbaşkanımızın yapacak olduğu toplantı ile cumartesi pazardaki mağazaların artması ile beraber iç piyasada gittikçe daha hızlı toparlanarak çok kolay bir şekilde, çok hızlı bir şekilde biz yine aynı şekilde en az %10 büyümeyi planlamış ve gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yeter ki piyasalar yine dış piyasaların normalleştiği gibi Türkiye'mizde kademeli bir şekilde normalleşsin diye düşünüyorum.
Peki ihracat pazarlarından nasıl sinyaller geliyor? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Yani artık orada normalleşme, talepte bir artış söz konusu mu?
Evet, aslında ortaya koymuş olduğumuz rakamlar ve talepler, ihracata kırılmış olan rekorlar talepleri ortaya koyuyor. Tedarik zincirinin değişmesiyle beraber Türkiye bence çok daha avantajlı duruma geldi. Hazır giyim sektörü olarak söyleyebilirim. Bazı sektörlerde de aynı şeyi duyuyoruz diğer sektör başkanları ve sektör temsilcilerinde. Burada en önemli sorunundan bir tanesi bence yapılan başarının katma değerli ürün üretmenin ya da ürün satmanın en büyük daha yukarılara çıkmasının alttaki katmanlarına bakınca biraz ham madde fiyatlarında bizler bu kapsamda fiyatsal olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Başka sektörler de yaşıyor. Yani Ticaret Bakanlığımızın nezdinde bunların tekrar ele alınması lazım ki biz ucuz mamül yerine daha pahalı katma değerli ürün satalım. Yani bizleri kullanıp hep söyleniyor ham madde ihracatı olarak değil de mamül olarak ihracat yapmak. İşte paketlenmiş ürünleri olarak satarak daha fazla değer elde etme noktasında. Şu anda sektörün önünde özellikle spor giyim ve örme giyim alanlarında herhangi hiçbir sorun yok. Talepler şu anda sektör yani terminleri karşılamakta zorlanıyor. Bir de tabii pandemi döneminden dolayı işte özellikle pik yaptığımız noktalarda işe gelmeme oranlarının da çoğaldığı bir dönemden şimdi normalleşmeye başlayınca bu kapsamda talepleri daha hızlı. Çünkü bizim özelliğimiz hızlı olmaktır. Yani termin sürelerini 2 hafta, 3 hafta, 4 haftalara kadar indirmiştik. Pandemi biraz hızımızı kesti. Umuyorum ki Haziran'dan itibaren Sağlık Bakanımızın açıklamalarıyla beraber, iyi bir aşılanmayla beraber, 20 yaşın üstünde aşılanmasıyla beraber insanların bundan etkilenecek olan durumu aşağı doğru çekersek biz tekrar eski hızımızda, eski termin tahlillerini çok rahat bir şekilde yakalarız.
İstihdama katkınız nasıl? Hazır giyim sektörü olarak evet, ilk çeyrekte nasıl bir katkı sağladınız istihdama?
Onu da söyleyeceğim. Talep konusunda şu anda bir problem yok. Talepleri biz biraz karşılamakta şu anda termisi olarak söylüyorum zorluk. Yedirmiş olduğumuz termin tahlilleri biraz uzadı. Onun rahatsızlığı var bizde. İstihdam noktasında şu rakamın altını çizerek söyleyebilirim. Pandemi döneminde yaklaşık 40 bin kişi hazır giyim sektörü istihdamı arttırmış sektörlerin başında geliyor. Bu da sektöre ve istihdama ne kadar katkı sağladığımızı gösteriyor. İstihdam artarak devam edecek 2021 yılında da gerek Anadolu tarafımızda gerek İstanbul'u moda merkezi yapma noktasındaki çalışmalarımızla beraber bir tasarım ülkesi haline getirmeye çalışıyoruz İstanbul'u. İstihdam noktaları 2021 yılında da yine aynı şekilde hiçbir şekilde azalma noktasında değil de 2021'de yine aynı şekilde artarak devam edeceğini planlıyoruz ve düşünüyoruz.
Peki çok teşekkürler. İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe teşekkür ederiz. Sağ olun.
Sağ olun.
Evet, bir yandan da istihdam da sağlanıyor. Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe istihdamı arttırdık, istihdamı devam ettiriyoruz diyor. Şimdi OECD ekonomik görünüm raporunu da açıkladı. Örgüt küresel ekonomiye dair beklentilerini paylaştı. OECD bu yıl yaşanacak toparlanmayla birlikte dünyanın büyük kısmının 2022 sonuna kadar pandemi öncesi gayri safi milli hasıla seviyesine geri döneceğini öngördü.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD Global Ekonomik Görünüm raporunda bu yıl yaşanacak toparlanmalara dikkat çekti. Dünyanın büyük kısmının 2022 sonuna kadar pandemi öncesi gayri safi milli hasıla seviyesine geri döneceğini öngördü. Ancak üye ülkelerin çoğunun yaşam standartlarının 2022 sonuna kadar pandemi öncesi beklenen seviyelere dönmeyeceğini de vurguladı. OECD küresel gayri safi yurt içi hasılanın 2020 yılındaki %3,5'lik daralmasının ardından bu yılki büyüme tahminini %5,6'dan %5,8'e yükseltti. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin bu yıl %6,9 ve 2022 yılında %3,6 büyüyeceğini öngören OECD, Euro bölgesi için büyüme tahminlerini ise sırasıyla %4,3 ve 4,4 olarak açıkladı. Çin ekonomisinin ise 2021'de %8,5 ve 2022'de %5,8 büyüyeceği beklentisi paylaşıldı. Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu yeni risklerden birinin yüksek enflasyon olasılığı olduğuna dikkat çekildi. Örgütün Türkiye için büyüme öngörüsü ise 2021 yılı için %5,7 oldu. Raporun Türkiye özel notunda atılan hızlı politika adımlarının sağlık ve ekonomide toparlanmanın yolunu açtığı ifade edildi. Ekonominin daha fazla açılmasının tüketimde ve çalışılan saatte artışla birlikte krizin etkilerini sınırlayacağı belirtildi.
Basketbol takımları Nasıl oluyor biz bu mecrada böyle bir başarı yakalayabiliyoruz?
Vallahi nasıl oluyor? Bu bir kere her işte olduğu gibi kararlılık gerektiriyor. İkincisi, futbol tabii baktığımız anda belki %95 dünya üzerindeki bütün ülkelerin sevgilisi, vazgeçilmesi. Ama çoğu yerde de basketbolda ikinci spor olarak gözüküyor. Şimdi burada Anadolu Efes, daha önceki adıyla Efes bilsen, bir kültür. Yani dediğin gibi 90'lardan gelen, yani çoğu genç çocuk ben Fenerbahçeliyim, Beşiktaşlıyım, Galatasaraylıyım ama basketbolda Efes'i tutarım diye büyüdü. Ne zaman ki Fenerbahçe bu işe yatırım yaptı, önce Fenerbahçe Ülker'le, Doğuş'la, artı Beko'yla, buralara geldikten sonra Galatasaray bu yatırımlara katıldı. Yine Ergin'le beraber Euro Cup'ı kazandılar. Öyle olunca da herkes kendi kulübünü tutmaya başladı. Yani Türk çocuğu gerçekten basketbola yetenekli. Basketbol bir kere bir akıl oyunu. Tabii kuvvetli insanlar oynadığı akıl oyunu. Çok analitik düşünce gerektiriyor. Ve sempatik de bir oyun. Yine şeyi hatırlayacaksın. Beyaz gölgeyi. Hani Kuriç, herkes bir anda pot altında oynayan bütün insanlar Kuriç olmuştu. Ne kadar önemliydi Türk insanı kültürü için beyaz gölge. Salonlar da olabiliyor. Bir spor salonu, salon sporu. Tabi buradan voleybol, özellikle kadınlar voleybolu da ayırt etmemek lazım. Onlar da çok önemli başarılara imza atıyorlar. Yani burada yeteneklerin en iyi şekilde organize edilmesi diyebilirim bence. Basketboldaki başarılar için eğer bir cümleyle özetle dersen.
Peki şimdi tabii bir de bunun gelir, yani önemli bir tabii gider tarafı var. Bu takımları kurmak, işte bunları yönetmek önemli bir para istiyor. Önemli bir gelir, hesap kitap istiyor. Şimdi peki bu EuroLeague şampiyonluğu, Avrupa'daki başarılar, şimdi futbolda mesela Şampiyonlar Ligi'ndeki kazançlar muazzam. Çok üst düzeyde, herkesin gözü orada. Bu EuroLeague şampiyonluğu, EuroLeague'deki mücadelede gelir nasıl peki, iyi mi?
Maalesef değil. Maalesef daha o seviyeye gelmedi. Geçenlerde hep beraber Chelsea finalini seyrettik. Yani finalin favorisi belki City'di, Chelsea kazandı. Şimdi oradaki Chelsea'nin yıllık maliyeti 2 milyar dolar. Ve 2 milyon euro Chelsea'nin maliyeti. Bunun tahmin ediyorum 1 milyonu geri dönüyor. 1 milyonu bu işi sevenler, onu bir iş görenler tarafından takviye ediliyor, sübvanse ediliyor.
Peki, çok teşekkürler Murat Didin. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
Ben de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
Sağ olun, iyi günler. Basketbol koçu, eğitimci Murat Didin'le konuştuk bu tarihi başarıyı. Podcast dinle.